Iron 5. Pierre, çabuk olun, Morris'i kurtarmalıyız. Morris ölüyor, diyordu. Deniz kıyısındaki yeni yaşantı, çiftlikte geçen günlerden bambaşka ve kendine özgüydü. Gün ışımasının ilk serinliği geçince hemen denize giriyorlardı. Öğle yemeklerinden sonra da diledikleri kadar oynama izinleri vardı. O sabah hava pek sıcaktı. Sonraları büsbütün bunaltıcı oldu. Pierre ile Morris altında sere serpe yatabilecekleri iyi bir gölgelik arıyorlardı. Yorucu ve terletici araştırmaları sonunda kayalıkların birinde gerçekten hoşa gidecek bir gölgelik bulabildiler. Ama Morris daha uzaklarda kıyıya yakın düşecek bir yer aramak için Pierre'i zorluyordu. ''Gel gel Pierre, bak yukarıda seni de beğenebileceğin bir yer var. Haydi oraya gidelim.'' dedi. Pierre bu öneriye hemen karşı çıktı. ''Olmaz Morris, hem oraya nasıl çıkabiliriz? Buradan yürümeye kalksak kayalıkların arasından geçerken düşer parçalanırız. Öteden dolaşsak, kumsaldan çıkışa baksak yine de düşebiliriz.'' Pierre'in karşı çıkışını kesinliği Morris de uyarlı bir tutuma soktu. Ama gönlünde hala oraya çıkma isteği vardı. Bulundukları yerde kaldılar. Pierre yüz koyun uzandı. Kitabını önüne aldı. Bir el saçlarının arasında, bir eli ise kitabın sayfalarını çeviriyordu. Kitabın konusu, sayfaları alan fotoğraflar ona çevresini hemen unutturmuştu. Morris okumakla yetinmez bir durumdaydı. Gözü hala uzaklardaydı. Yavaşça doğruldu. Çıplak ayağını oynatarak önündeki kitaba dalmış olan amcaoğluna bir göz attı. Sonra yavaş yavaş o yana doğru tırmanmaya başladı. Çevrede çıt yokken birden Pierre'in kulağına acı bir bağırma geldi. Hemen yerinden sıçrayarak Morris'in yatar sandığı yere baktı. Onu göremeyince de sesin Morris'ten geldiğini düşünerek yakın çevresini taramaya başladı. Sonra haykırışın nereden geldiğini anladı. Bir solukta önü sıra duran kayalığa çıktı. Az ötede çok aşağıda kalan kumsalın üzerinde Morris'i cansız gibi yatar gördü. Birkaç kez Morris, Morris diye seslendi ama karşılık alamadı. Hemen oraya gitme ve geri dönme için geçecek süreyi hesapladı. Son dalganın kumlar üzerinde bıraktığı izi dikkate aldı. Dalganın eriştiği ve yaydığı ıslaklık izi hemen hemen Morris'in düşmüş olduğu köşeye gelmişti bile. Demek 10 dakika içinde koy ile su dolacak ve deniz çekilirken Morris kimsenin haberi olmaksızın sularda sürüklenip gidecekti. Pierre birden durumun umutsuzluğunu kavradı. Çünkü Morris'in bulunduğu yere tehlikesiz yollardan gitmek için 10 dakikadan çok az zaman gerekmekteydi. Bu kayalıklardan kestirme inmek ve Morris'i hemen kurtararak sürüyerek çıkartmak istedi. Ama bu yol çok korku verici, bir o kadar da güçtü. Kendinin ölme olasılığını hazırlamıştı. Fakat Morris'i kurtarabilmesi için o dik yardan aşağıya hızla inebilmeliydi. Kararını verdi. İlkin koruyucu güçlerin en yücesine, Tanrısına dua etti. İçtenlikle ve yürekten bir yakarıştı. Sonra ayağının bir sürçmesi ya da kaymasıyla parça parça olması içten bile sayılamayacak bu ölüm yamacından koşarcasına inmeye başladı. Yürüyüşün hızını birazcık azaltmayı uygun buldu. Oysa birkaç adım sonra önünde duvar gibi bir kaya çıkıvermişti. Üzerinde ayağını dayayabileceği bir küçücük oyuk bile yoktu. Amcaoğlunun bulunduğu yere bir kez daha baktı. Yavaştan yükseleceğini sandığı sular düştüğü yere hareketsiz yatan Morris'e kadar uzanmıştı. Ama artık böylesine hesaplar, kuruntular içinde kalan zamanı tüketemezdi. Umursamaksızın kendini boşluğa bıraktı. İlkin bir şıprıntı içinde suya karıştı. Bir yerinde ağrı duymaksızın su içinde kendisini dengeledi. Çok iyi bir yere düşmüştü. Su belinden biraz yukarı çıkıyordu. Hemen dibe bastı. Morris'in yanına koştu. Tüm bu işler onun birkaç saniyesini almıştı. Artık sular çekilse de Morris'i götüremezlerdi. Çünkü az ötelerindeki susuz kumsalın üzerine yatırmıştı Morris'i. Kumları elleriyle düzene koyup yatak biçimine soktu. Pierre o ana kadar küçük adamlığını kaybetmeksizin direncini koruyabilmişti. Ama sarkık kolundan kan sızan Morris'in karşısında gözyaşlarını tutamadı. Gerçi Morris'in kalbinin çarptığını, böylece de bu düşüşten şimdilik sağ kurtulduğunu anlamıştı. Pierre, yararlı olabilecek düşünceleri hemen uygulamak isteyen kişilerdendi. Bundan ötürü hızla kayalara doğru koştu. Birinden diğerini sıçramak hiç de kolay değildi. Nitekim kaygan taşların üzerinden birkaç kez düştü. Elleri dizleri de yaralandı. Bir yandan üzerinden çıkarttığı gömleğini mendil gibi sallamaya çalışıyordu. Ve bağırıyordu. Tam bu sırada Pierre'in bulunduğu kayalığın dipinde bir sandal göründü. İçinde bir kadınla bir erkek vardı. Pierre gerek kendi telaşlanmasından gerekse sandalın arkadan gelmesinden dolayı onları görememişti. Sandal yakına gelince durakladı. İçindeki erkek, "Ne var oğlum? Niçin bağırıyorsunuz? Orada ne yapıyorsun?" diye seslendi. Pierre ilkin sesleri işitip sonra da yanına gelmiş bir sandal ve içindekileri görünce bir an şaşkınlık geçirdi. Sonra hemen toparlanıp "Ah, ah çabuk olun. Çabuk olun, Maurice'i kurtarmalıyız. Maurice ölüyor." dedi. Pierre'in bağırmalarına gelen bu erkek ve kadın kendi otellerine bitişik bir pansiyonda kalan Parisli yeni evli bir çiftti. Kadın Pierre'i kollarının arasına alarak ıslak giysisi içinde zangır zangır titreyen vücudunu bir beyaz şalla sardı. Kocası çala kürek kayığı Maurice'in yattığı yerin yakınlarında eriştirmişti. Sonra çocuğun yanına giderek göğsü üzerinde kulağını dayadığını gördü. Arkasından hiç zaman kaybetmeksizin Maurice'i çok özenli bir yavaşlıkla kucakladığı gibi sandalı getirdi. "Anlat bakalım, bu çocukcağız nasıl oldu da düştü? Anlatayım efendim," dedi Pierre. Sonra oturdukları yere eliyle işaret etti. "Kitaplarımızı okuyorduk. Ansızın bir çığlık işittim. Baktım Maurice yanımda yoktu. Önceden de şu gördüğümüz kayanın üzerine çıkmamızı istemişti. Oysa oraya gitmemiz için kumluktan geçmemiz gerekiyordu. Onun da geçit vermesi için denizin çekilmesini beklemeliydik. Ama o benim kitap adışım fırsat bilerek kendi başına gitmeye kalktı. Neyse, ileri fırladım. Baktım görünürlerde yok. Biraz daha alaştırdım. Onun yanına gitmek için çareler aradım. Kıyıdan yanına gidemezdim çünkü deniz yükselmişti. Otele gidip haber verecek zamanım da yoktu. Yapabileceğim tek şey kayalık sırttan yol bulup aşağı inmekti. Onu ancak böyle kurtarabilirdim. Başka çarem de kalmamıştı." Adam biraz da şaşkın gözlerini açarak sordu. "Nasıl yapabildin bu işi? Hiç korkmadın mı?" "Şuradan buradan yol bularak indim." Pierre eliyle de indiği kaygan kayalıkları gösterdi. O çok tehlikeli yardan bu yaşta bir çocuğun inişine şaşıran, üstelik can kaygısına bile düşmeksizin böylesine bir yardıma koşabilme cesaretinde bulunan çocuğa karı koca hayretle baktı. Kadın eşine Pierre'in yara bere içinde kalmış ellerini ve bacaklarını gösterdi. Oysa Pierre ellerinin kollarının bacaklarının yara bere içinde olduğunu anlayamıyordu bile. Maurice'in öldüğü kanısına kapıldı. Umut dileyen titrek bir yalvarmayla sordu. "Ölmeyecek değil mi efendim? Maurice ölmeyecek değil mi?" Otelin önünde büyük bir kalabalık toplanmıştı. Herkes kuşkulu bir bekleyiş içindeydi. Her kafadan ses çıkıyordu. Acaba çocuk yaşayacak mı? Belki de ölmüştür. Araba mı çarpmış? Çocuklar eve dönmeyince bayan Delsar merak etmeye başladı. Kendi kendine şimdiye kadar dönmeleri gerekirdi. "Nerede kaldı bu çocuklar?" diyerek içinden geçirdi. Sonunda dayanamayarak adamlarından birini çocukları aramaya yolladı. İşte tam bu sırada uzaktan yanı başlarındaki pansiyonda kalan Parisli adamın kolları arasında cansız gibi yatan Maurice'in geçirildiğini görünce beyninden vurulmuşa döndü. Tüyler ürpertici bir çığlık attı. "Eyvah! Yavrum, Maurice mi öldü?" Maurice'i taşıyan Parisli adam annenin attığı çığlığı duymuştu. Başıyla kolları arasında tuttuğu Maurice'i işaret ederek "Hayır bayan, merak etmeyin, bir şey yok," dedi. Fakat kadın onu duymuyordu bile. Parisli adam kollarındaki Maurice'le birlikte evin önüne kadar geldi. "Bakın işte, kendisine geldi bile. Yalnız bir parça canı yanmış olmalı. Çünkü kolu kırılmış. Böyle kırıklar çabucak iyileşir. Önemli değil." Adam otelin merdivenlerini çıkarken keder içindeki anneyi bu sözlerde teselli etmeye çalıştı. Maurice'i oteldeki odasına çıkardılar. Bir yerini incitmemeye de dikkat ettiler. Parisli adam bunlarla da yetinmedi. Bayan Delser'in üzüntüsünden ne yapacağını bilemez halde olduğunu biliyordu. Kendisinden Bay Delser'in adresini istedi. Amacı olayı Bay Delser'e de haber vermekti. İş bununla da bitmiyordu. Operatör gelinceye dek çocuğa bakmak gerekliydi. Bunu da ancak bir doktor yapabilirdi. Bir kırık ne kadar önemsiz olursa olsun iyi bakılması gerekiyordu. Operatör gelinceye dek bakım işini ilçe doktoru yapacaktı. Karı koca tüm bu işleri yerine getirdikten sonra Bayan Delser'in üzülmemesini, kuruntu etmemesini yeniden öğütlediler. Maurice'i de kucaklayıp öperek otelden ayrıldılar. Pierre büyük bir ucu içindeydi. Sanki önünde yatan yaralıdan daha çok yaralıymış gibi olduğu yerde kala kalmıştı. Kımırdamadan Maurice'in yüzüne baktı. Acıdan çırpınıp duruyordu. Onun her inişi, çırpınışı sanki Pierre'i ürpertiyordu. Bu sırada Bayan Delsar ayakta durmak olan Pierre'i gördü. Yüzü öfkeyle gerildi. Büyük bir kızgınlıkta döndü. ''Sen hala burada mısın? Git defol buradan. Onu böyle düşürten sensin. Yaralanmasına da sen sebep oldun. Eğer çocuğum ölürse, bak o zaman ben sana ne yapacağım? Sen bu eve geldiğinden beri çocuğum beni daha az sever oldu. Onu benden de soğuttun sen. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de utanmadan hala burada karşımda duruyorsun. Git diyorum sana, defol.'' Bu sözler karşısında Pierre'in aklı başından gider gibi oldu. Korkudan titreyerek kendisine kızan yengesine bakıyordu. Böylesine öfkeyle hiç karşılaşmamıştı. ''Ben olmasaydım çoktan ölürdü.'' de diyemiyordu. Artık içinde kimseye karşı sevgi kalmamıştı. Kısa bir süre sonra Morris'in yatağını Pierre'in yatağından ayırdılar. Pierre'in odasında tek başına bıraktılar. Pierre odasında yapayalnız kalınca köşeye büzüldü. Öylesine üzgündü ki gözyaşı bile dökemeyecek haldeydi. Pierre büyük bir yalnızlık ve acı içinde odasında dönüp duruyordu. Olayda hiçbir suçu bulunmadığı halde böylesine acımasızca suçlanması, üstelik yaptığı iyiliğini de bilinmemesi onu son derece üzmüştü. Yine de kendisini merak etmekten alamadı. Yan odaya kulak verip dinledi. O sırada Pierre'in acı içinde bağırdığını duydu. Anlaşılan şu anda Morris'in ilk bakımı yapılıyordu. Pierre amcaoğlunun bağırtılarını duyunca hıçkırıklarını da tutamadı. Onu çok seviyordu. Başını duvara dayayarak "Morris, Morris" diye bağırmaya başladı. Yaralı sanki bu sesi tanımış gibi çığlıklarını birden kesti. Yan odayı saran derin sessizlik Pierre'i etkilemişti. Şimdi kendini dinliyordu. Böylece kaldığı yerden kımıldamaksızın başını duvara dayadı. Böylece uyuyakaldı. Hiç kimse onu ne düşünmüş ne de aramıştı. Pierre 3 saate yakın bir süre hep öylece kaldı. Uyandığı zaman odaya gecenin karanlığı çökmüştü. Korku ile ürperi gibi oldu. Kısa süre sonra kendini çabucak topladı. Başını dikleştirip çevresine baktı. Karanlıkta hiçbir şey gözükmüyordu. Yan odadan da ses gelmiyordu. Pierre seslere kulak verince amcasının sesini tanıdı. Demek amcası da olayı haber alıp gelmişti. Yavaşça kapıyı açtı. Koridor aydınlık içindeydi. Yengesi oda kapısının da açık olduğunu gördü. Oraya yaklaştı. Birden yengesinin ağlayan sesini duydu. Ses kapıya doğru yaklaşıyordu. Pierre gizlenmek için karanlık bir köşeye çekildi. Yengesi onu görmeden hıçkırıktan önünden geçip gitti. Amcası arkası kapıya dönük ayakta durmaktaydı. Tanımadığı birisi masanın üzerinde içinde sargı bezleri bulunan paketleri karıştırmaktaydı. "Pierre'i getirin, Pierre isterim" diye bağırıyordu Morris. Pierre'in içi büyük bir sevinçle doldu. Elinden geldiği kadar gürültü etmemeye çalışarak yavaş adımlarda Morris'in yatağını başına kadar sokuldu. Gözleri kapalı sayıklar gibi kendisini isteyen Morris'in kulağına eğildi. "Morris'ciğim, işte geldim, yanındayım" dedi. Pierre'in sesini duyan Morris birden gözlerini açtı. Pierre'i yanında görmek onu çok sevindirmiş ve ayrıca canlandırmıştı. Pierre'in masa başında çalışır gördüğü yabancı kişi Paris'in ünlü operatörlerinden biriydi. Başını çevirip iki çocuğun birbirine sarılmış olduklarını görünce kızdı. "Bu da kim?" dedi. Sonra emir vericisine bağırdı. "Hemen onu dışarıda çıkardınız. Ben annesini çağırttım. Şimdi de bir bacaksız girdi içeri. Hepsini çıkarın." İşte o zaman ilçe doktoru ile konuşmakta olan amcası onu gördü. Doktorun ikinci kez ihtarına gerek kalmadan "Hadi Pierre çekil" dedi. "Burada durma. Hem sen çoktan yatmış uyumuş olmalıydın." Öte yandan Morris de bağınıp duruyordu. "İstemiyorum, onun çıkmasını istemiyorum, burada kalsın." Bunun üzerine kendisinin dışarı çıkmasını isteyen operatöre dönen Pierre yalvarıcısına "Ne olur kalayım efendim" dedi. "Size söz veriyorum, hiç konuşmam." "Sen mi ona cesaret vereceksin?" "Evet efendim, dişini çektirirken bile ben onun yanında durdum, elini tutardım." Pierre'in bu konuşması doktorun çok hoşuna gitmişti. Sonra gülümsedi. "Peki yavrum, kalabilirsin." Ameliyat başlamıştı. Pierre operatörün hareketlerini büyümüş gözlerle izliyordu. O küçük kırık kolun yerine gelmesi işi yerine getirilirken Morris dayanılmayacak bir acı içinde kıvrandı. Büyük bir acı içinde kıvrandığı sırada Pierre sözünde durarak en ufak bir titreme bile göstermedi. Maurice de elinden geldiğince direnç gösterdi. Fakat sonunda artık direncinin üstüne çıkan acılara dayanamayarak ürküntü verici bir çığlık attı. Pierre'in birden başı döndü. Bu sırada işini bitiren operatörün gözü Pierre'e ilişmişti. İleri Pierre'i göstererek "Bu çocuğa bir şeyler oluyor," dedi. Pierre büyüklere yakışkın bir silkinmeyle kendisini toparladı. "Hayır efendim, hayır. Bir şeyim yok. Ben Maurice'in bana ihtiyacı var diye buradaydım." Bu umulmadık sözler doktorun Pierre'e olan ilgisini büsbütün arttırdı. Hemen yanına yaklaşıp saçlarını okşadı. "Artık bitti benim küçük adamım," dedi. "Kardeşin acı çekmeyecek." Doktorun ikisini kardeş sanması Pierre'e büyük bir sevinç verdi. Operatör Bay Delsar'a döndü. "Artık Bayan Delsar da gelebilir," dedi. Bunu duyan Pierre içi sanki buz geçmiş gibi oldu. Maurice'i kucaklayıp yanaklarından öptü. Odadan sessizce çıkıverdi. Sanki adımlarını zorla sürüklüyordu. Vücudunun her yanı sanki sızlıyor, aynı anda hem titriyor hem de yanıyordu. Gözlerinin önünde olanların tümü silinip kaybolmuştu. Sadece Saint Nazaire'deki tavan arası evlerinde dikiş diken annesinin yanında bulunduğunu görür gibi oluyordu. Bu hayaller içinde yatağına uzandı. Fakat bir türlü gözüne uyku girmedi. Uzun süre yatağın içinde debelenip durdu. Büyük bir bunalım içindeydi. "Ah annem, anneciğim, benim sevgili annem. Nerelerdesin, neden beni de yanına almadın?" diye hıçkırdı. Ertesi gün Parisli genç kadın küçük hastanın durumunu öğrenmek için Bayan Delsar'ın ziyaretine gelmişti. Kendisi kapıda önce Bay Delsar'la karşılaştı. Bay Delsar eşine Maurice'i Parisli genç bayanla eşinin kurtardıklarını anlatmıştı. Bunun için de Bay Delsar genç kadını büyük bir yakınlık ve saygıyla karşıladı. "Buyurunuz efendim, buyurunuz. Bize onur verdiniz. Bakınız bugün oğlumuz biraz daha iyi. Size ve sayın eşinize karşı borcumuzu nasıl öderiz bilmiyorum." Genç kadın gülümseyerek içeri girdi. Maurice'i yanaklarından okşadı. "Nasılsın bakalım küçük?" dedi. Maurice, "Teşekkür ederim efendim. İyiyim ben." Bay Delsar kapıdaki sözlerini yenilemekten kendisini alamadı. "Tüm bunları size borçluyuz efendim," dedi. "Tüm bunları size borçluyuz. Bu sayede de buradayız." Genç kadın sonunda onun ne demek istediğini anlamıştı. Demek ki adamın bir şeyden haberi de yoktu. "O efendim, bu küçüğün kurtulmasından doğru pek az yararımız oldu açıkçası. Dünden beri Paris'te genç komşusuna minnetini, sevincini, dostluğunu göstermek isteğiyle yanı tutuşan Bayan Delsar hemen atıldı. "Aman efendim, doğrusu çok alçak gönüllüsünüz," dedi. "Çocuğumuzun hayatının kurtulmuş olmasının size borçlu olduğumuzu bilmiyor musunuz?" "Hayır efendim, bize borçlu değilsiniz. Size borçlu değilse kime borçluyuz?" Genç kadın gülümsedi. "Demek bunu bilmiyorsunuz," dedi. "Borçlu olduğunuz kişi amcasının oğlu küçük Pierre. O olmasaydı çocuğunuz hayatta değildi." Bu sözler karşısında Bay Delsar şaşırdı. "Nasıl olur bayan? Ben aksini sanıyordum," dedi. Bu kez şaşırma sırası konuk genç kadına gelmişti. "Kazaya Pierre mi sebep olmuş? Çok yanılıyorsunuz efendim. Rica ederim. Kendisi size bir şey anlatmadı mı?" Bayan Delsar kendisine sorulan bu soru karşısında şaşırıp kaldı. Gerçekten de Pierre'i dinlemek gereğini duymamıştı. Üstelik tek bir soru sormadan onu azarlamış, kalbinde kırmıştı. Hatta kovmuştu bile. Başı önüne eğilerek fısıldar gibi "Hayır," diye cevap verdi. Genç kadın, "Ben onu size her şeyi anlattığını sarıyordum. Umarım çocuğun kalbini kırmadınız." Bayan Delsar kıpırmaz olmuştu. "Olaya tanık olduğunuza göre Pierre size anlatmış olmalı," dedi Bay Delsar. Genç kadın tüm öyküyü başından sonuna dek anlattı. Çocuğun Maurice'i kurtarmak için uğraşırken nasıl yara bere içinde kaldığını söyledi. Bütün olayı heyecan verici şekilde eksiksiz anlattı. "Yeğeniniz nerede şimdi?" Bayan Delsar son derece mahcup oldu. Verecek cevap da bulamadı. Bay Delsar, "Doğrusunu söyleyecek olursak olayın verdiği telaş ve heyecan içinde biz onu unuttuk. Hatta Maurice elini tuttu, ona moral verdi ama daha sonra görmedim." Bayan Delsar üzüntüsünü belirtir bir sesle, "Belki de yatıyordur," diye cevap verdi. "Pierre yalnızca soyunup yatabilecek yaştadır, yani yatmıştır." Bu konuşmadan sonra Bay Delsar daha fazla duramadı. Hızla koşarcasına yandaki Pierre'in odasına girdi. Biraz sonra onun feryat eden sonu duydu. "Eyvah, çabuk buraya geliniz," diyordu. İki kadın merak ve heyecanın içinde odaya koştu. Badensar kapının önünde çivilenmiş gibi duruyordu. Pierre içeride yatağın üzerinde ıslak elbiselerini çıkarmadan uzanmış yatıyordu. Yattığı yerde dövünürcesine çırpınmakta, bir yandan da dönmekteydi her yana. Acıyla kıvranmakta olduğu her halinden belliydi. Aralıksız "annem, annem, sevgili annem," diyordum. Hepsinden önce kendisini ilk toparlayan Paris'te genç kadın oldu. "Aman bayım, hemen bir doktor çağırın. Çocuk çok hasta," dedi. Bir süre sonra ilçe doktoru Pierre'in başındaydı. "Çocuk çok üşütmüş. Üstelik büyük bir üzüntü geçirmiş," dedi. Badensar heyecanla sordu. "Önemli bir hastalık mı doktor?" "Bir beyin hastalığı geçiriyor. Dikkat edilmezse tehlikelidir." "Onu kurtarmalıyız doktor." "Elimden geleni yapacağım Bay Delsar. Hiç merak etmeyin." Bayan Delsar Pierre'in başında oturmuş hıçkırıklarla ağlıyordu. Pierre'in "anneciğim" sözcüğü Bayan Delsar'ı duygulandırmış, gözlerini yaşartmıştı. Günler peş peşe geçiyordu. Bütün çabalara rağmen Pierre'de düzenli belirtileri görünmüyordu. Kendi öz çocuğu Maurice'i bile unutur gibi olmuştu. Tümüyle değişmiş, yüreğine müthiş bir korku ve pişmanlık duygusu çökmüştü. "Yavrucak ölürse onu ben öldürmüş olacağım," diyordum. Oysa bu yavrucak kendisini tehlikeye atarak beni, yavrumu kurtarmış. Bense budalaca bir gururla onu öldürmüş olacağım. Bu düşünceler içinde Bayan Delsar üzüntüden kendi kendini yedi. Pierre birkaç kez ayılmıştı fakat yine de çevresindekilerinin bilincinde değildi. Yalnız yanında bir kadının oturduğunu hissetti. Ona bir çeşit güç veriyordu. Ateş gibi yanan alnında o düş görüntüsünde kadının parmaklarının gezintisini hissediyor, mutluluk duyuyordu. Bir gün bu şefkatli eller kendisini okşarken yanındaki kadına görünmeyen gözlerini çevirerek "anneciğim," dedi. O anda Bayan Delsar Pierre'cin yüzüne bakamadı. Başını başka yöne çevirerek ağlama isteği duydu. Pierre'in sayıklamasını aldırmaksızın onu kucaklayıp bağrına bastı. Bu melek yüzlü, yiğit yavrucağın fedakarlığı, doğruluğu, süslenip gezmekten başka bir şey düşünmeyen kadının duygularını tümüyle değiştirmişti. Hatta onu kucaklarken, "yavrucuğum, Tanrı'ya söz veriyorum, bundan sonra senin gerçek annen olacağım, göreceksin sen de," diyordu. Bayden sıra gelince Paris'teki işlerini yüzüstü bırakmıştı. Şimdi onun tek düşüncesi Pierre'in tümüyle iyileşmesiydi. Maurice artık iyileşmiş, dengesini bulmuştu. Bütün ilgiler Pierre üzerindeydi. Hele Maurice, odaları yan yana bile olsa ondan ayrı olduğunda çok çok üzülüyordum. Tam iyileşip ayağa kalktıktan sonra tüm günlerini Pierre'in yanında geçirmeyi istedi. Pierre anadan doğma sağlam bir yapıya sahipti. Hastalığı çok ağır olmakla birlikte ölmedi. Yoksulluklarına, çevre koşullarına karşın sağlık kurallarına uymuş, annesinin uyarılarını da dinlemişti. İşte tüm bunlar sonucu sağlamlığı ile birlikte bu tehlikeli hastalığı da yenmişti. Ölüm tehlikesini artık atlatmıştı. Pierre yatakta yattığı süre boyunca tüm aile başından ayrılmadılar. Tüm konuşmaları amcasına olan borcu üzerineydi. Bir gün yine Bay Delsar Pierre'in yanında oturuyordu. Çocuk yine dalmış sayıklamaya başlamıştı. Babasının borçlarını ödeyemediğinden söz ediyor, sanki annesi yanındaymış gibi de yakınıyordu. "Ah bilsen anneciğim, elimden gelen her şeyi yaptım ama yine de başaramadım. Amcam olan babamın borçlarını bir türlü ödeyemedim. Öylesine muhtacım ki senin öğütlerine." Bu sözleri işten Bay Delsar'ın gözleri doldu. Büyük bir sevgiyle yeğenini kapalı gözlerinden öptü. "Pierre yavrum," dedi. "Artık üzülme, borç kalmadı. Seninle ödeştik, için rahat etsin." Bu ödeştik sözcüğü çocuğun kulağına çarpınca bu kurumuş sararmış yüzü mutlu bir gülümsemeyle doldu. "Ödeştik, ödeştik he? Anneciğim bak ödeşmişiz. İşittin mi anne? Ödeşmişiz," diye bağırdı. Baydansa'nın gözleri yaşarmıştı. Pierre'in alnına bir öpücük daha kondurdu, saçlarını okşadı. Pierre hastalığının etkisiyle görme yeteneğini kaybetmiş gibiydi. Çevresinde olup bitenleri sanki karanlık bir perde arkasındaymış gibi görüyordu. Yalnız sesleri duyabiliyordum. Hastalığın etkisi azaldıkça gözüne çekilmiş olan karanlık perdeleri yavaş yavaş kalktı. Ama durumu daha uzun zaman konuşabilmesine uygun değildi. Fakat çevresinde toplandıkları ailesini görmek için içinde büyük bir istek uyandı. Sonunda ateş düşmüş, dalgınlıklarından, sayıklamalardan kurtulmuştu. Her şeyi daha iyi, daha belirgin bir şekilde hatırladı. Hastalığı süresince kendisine derin bir şefkatle bakan kadının annesi değil de yengesi olduğunu anlamıştı. Yine de kendisine bomboş görünen o küçük kafasında yengesine teşekkür etmek, hep yanında durmasından ötürü ona borçlu olduğunu söylemek çarelerini arayıp durdum. Kendine geldiği günden bu yana yengesi büyük bir sevinçle, daha büyük bir sevgiyle çevresinde de dolaşıyor, onu okşayıp seviyordu. Yengesinin yanında bir yabancıdan başka neydi? Bir yabancıya karşı gösterilen bu ilgi, Morris'in kıskançlığa yakalanmasına yol açabilirdi. Bu garip duygular, Pierre'e hastalık sonucunda gelmişti. Ona Bayan Delsar'ın gösterdiği sevgi, içten bir sevgiydi. Bayan Delsar artık eskisi gibi tuvalet aynasının karşısında saatlerce oyalanmıyordu. Tüm vaktini Pierre'in yanında onunla ilgilenerek geçirdi. Küçük Pierre bunu görünce derin bir huzursuzluk duyuyordu. Bayan Delsar küçük hastasının can sıkıntısını gidermek için elinden geleni yaptı. Önceki davranışlarının tersine sık sık güldürük onları buluyor, Pierre'i anlatarak güldürmeye çalışıyordu. Kendisinden çok çevresini eğlendiriyordu. Eskiden siz diye seslendiği eşine sen diyecek kadar bir içkilenlik göstermekteydi. Bay Delsar karısındaki bu değişiklikten ötürü büyük bir kıvanç duymaktaydı. Bir gün Delsar ailesinin komşuları bir kır gezisine çağırmışlardı. Her zaman eğlenceye can atan kadın Pierre'in hastalığını ileri sürerek gidemeyeceklerini bildirdi. Ailenin eğlencesine engel olduğunu düşünerek Pierre kendisini suçladı ve açıklamaya karar verdi. Yengeciğim dedi, görüyorsunuz ki artık hemen hemen iyileşmiş sayılırım. Sizi hep burada hasta odamda bir tutuklu gibi bıraktım. Utanıyorum artık, lütfen gidin. Bu konuşmaları Bayan Delsar içten bir gülümsemeyle karşılık verdi. Peki bir yerciğim, ben de senden bir şey isteyeceğim. İnanın ne isterseniz yaparım. Peki öyleyse dinle beni. Sayıklayıp duruyordun. Ben de hep yanındaydım. Bana anne, anneciğim diyordun. Ben artık senin o eski yengen, seni hiç sevmez görünen o kötü yengen değilim. Ben senin annen sayılırım. Senin annenim. Ah benim sevgili Pierre'im. Sen hem benim oğlumu kurtardın hem de bana ikinci bir yavru kazandırdın. Onun için bundan böyle bana tıpkı hastalığın sırasında olduğun gibi anne demeni istiyorum. Pierre ne diyeceğini bilemiyordu. Çok şaşırmıştı. Yengesinden bu tür davranış hiç beklemiyordu. Pierre artık gerçekleri anlıyordu. Olumsuz görünen bir şeyi olumlu hale dönüştürmüştü. Kendisini yengesine sevdirmeyi başardı. Büyük bir sevince kapıldı. Sevince öylesine büyüktü ki onu bir an elinden kaçıracağını sanıp korkuya kapıldı. Gülümsedi. Anneciğim diyerek onun boynuna atladı. Bayan Delsar duygulanmış ve gözleri yaşarmıştı. Yavrum, sevgili Pierre'im derken mutluluktan ağlıyordu. Bayan Delsar Pierre kucağında olduğu halde Morris'in odasına gitti. Morris onları yanak yana görünce sevinçle gülümsedi. Bayan Delsar Pierre'i Morris'in yanına oturttuktan sonra "Şimdi beni iyi dinle Morris," dedi. "Artık yalnız sayılmazsın. Bir kardeşim, bir abim var. Benim de şimdi iki oğlum oldu. Bundan böyle ikinizi de aynı sevgiyle seveceğim." Annesinin bu sözleri Morris'i son derece sevindirdi. Çılgınlar gibi hoplayıp zıplamaya başladı. "Ne güzel, artık amcaoğlu yok. Ama Pierre'in, benim büyük kardeşim var. Biz Pierre ve Morris Delsar'ız. İki kardeş, aynı annenin, aynı babanın çocukları, değil mi?" Bayan Delsar onun sözlerini gülümseyerek onayladı. "Evet, aynı annenin, aynı babanın çocuklarısınız. Bizim sizleri sevdiğimiz kadar siz de bizi seveceksiniz." Morris'in sevinci sonsuzdu. Yerinde duramadı. Birden Pierre'in boynunu atlayıp onu kucakladı. Bu sırada aynı odada bulunan ve konuşmaları büyük bir memnuniyetle dinleyen Bay Delsar da gülümseyerek onlara katıldı. Pierre'in elinden tutup kendisine çekti. "Oğlum, Pierre'im," dedi. "Artık bana baba der misin?" Pierre sevincinden kıpkırmızı olmuştu. Amcasının yüzüne baktı. "Baba," dedi. "Sizi ve annemi çok seviyorum. Biz de seni yavrum." Pierre bir an dalgınlaşmıştı. Bay Delsar onun bu halini görünce "Ne oldu Pierre, yoksa sevinmedin mi?" diye sordu. "Çok sevindim." "Peki neden birden durgunlaştın?" Pierre kekeler gibi oldu. "Şey," dedi. "Size borcumu nasıl ödeyeceğim?" Bay Delsar bunun üzerine bir kahkaha attı. "Ne borcu Pierre? Çocukların babalarına borçları olur mu? Olsa olsa babalar çocuklarına borçludur. Onları yetiştirecek iyi bir insan yapacaklardır. Hem sen bu borç dediğin şeyi çoktan ödedin." Bu Bu sözler Pierre'in mincecik yüreğini büyük bir gurur ve mutlulukta doldurdu. Artık karamsal ve küsümserlik dolu günler çok gerilerde kalmıştı. Amcası onu bağrına basarken saçlarını okşuyor, bir yandan da "Ödeştik Pierre'cik, benim sevgili oğlum, borç diye bir şey kalmadı artık, ödeştik" diyordu. Kitabın sonu. 24 Ağustos 2006.